Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz Erkam Radyo'da. Medeniyet Coğrafyamız programına bu hafta da hoş geldiniz ve her zaman olduğu gibi stüdyomuzda Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz, hayırlı akşamlar diliyoruz.
Hoş bulduk. Merhaba. Hayırlı akşamlar, teşekkür ederim.
Evet hocam, bir haftayı daha geride bıraktık ve bu geride bırakılan haftada bir seçim haftasıydı adeta. Dünyanın değişik yerlerinde referandum ve seçimler vardı. Mesela İtalya'da bir referandum vardı, anayasa oylaması. Avusturya ve Özbekistan'da yeni cumhurbaşkanlarını seçmek üzere sandığa gitti. İtalya'da yaşanan bir gelişme var. İtalya Başbakanı Matteo Renzi desteklediği anayasa değişikliğinin sandıktan çıkmaması üzerine istifa kararı aldı. Evet. Cumhurbaşkanıyla görüşeceğim, bütün sorumluluğu üzerime alıyorum ve istifa edeceğim dedi. Avusturya'da da mülteci düşmanı olarak bilinen Avusturya'da da mülteci dostu bir isim Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Bu da önemli bir gelişmeydi. Evet, Yeşiller Partisi'nin adayı Belen Cumhurbaşkanı olarak seçildi. Özbekistan'da da yine dün seçimler vardı. Müsaadenizle hocam, bu seçim haftasıyla başlayalım programımıza. Bu seçimler ne anlama geliyor? İtalya'daki istifa, Avusturya'da mülteci dostu bir ismin Cumhurbaşkanlığına seçilmesi ne demek? Bunları yorumlamanızı isteyerek programımıza başlayalım.
Öncelikle hayırlı akşamlar diliyorum. İtalya 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana geçen 70 yıl içerisinde 63. hükümeti şu anda iş başında. Mevcut başbakan istifa edeceğini deklar ettiğine göre 64. hükümetinde kuruluşunun ön aşamasına gelindi. İşte bu hazırlanan anayasa taslağında daha güçlü bir yönetimin çıkması gayesiyle ülkede şu hedefleniyor idi.
Evet.
Anayasa ile birlikte, yani bu kısa süreli hükümetlerin ömrünü uzatacak, daha köklü kalıcı kararlar verebilecek bir hükümet formülü öngören, hani bizde başkanlığa karşı çıkılıyor ya, İtalya ise biraz daha böyle başkanlığa doğru gidebilecek bir ön yoklamaydı bu. Fakat halkın tepkisi şunaydı: Avrupa Birliği bunu destekliyor idi. Daha güçlü bir İtalya
istiyordu.
İstikrarlı bir yönetim istiyor idi. Her ne kadar demokrasiden yana karar verdi gibi görülmüş olsa bile, İtalyan halkı ve o coğrafyada yaşayan insanlar Avrupa Birliği'ne olan tepkilerini gösterdiler. Çünkü Türkiye'nin bu mültecilere yönelik anlaşmayla birlikte Haziran'dan bu yana Ege ve Akdeniz'e açılacak mültecilere büyük tedbirler almasıyla birlikte artık Libya ve diğer ülkelerden İtalya'ya ulaşıp oradan Avrupa'ya geçme yolunu denediler ve bu mültecilerin büyük bir kısmı da İtalya'da kalmaya başladı.
Hı hı.
Bu şu sonucu ortaya çıkarttı. İtalyan hükümeti de feryat etti. Yani Avrupa Birliği fonlarından para istedi. Yani bu kadar mülteciye ben bakıyorum dedi. Tıpkı Türkiye'ye yaptıkları gibi kulakların üstüne yattılar. Evet. İtalya'nın bu mülteci sorunuyla baş başa kalmasına çok da fazla kulak asmadılar. Bu da İtalyan halkının Avrupa Birliği'ne karşı olan öfkesini arttırdı ve Euro'dan çıkmayı, hatta Avrupa Birliği'yle yollarını ayırmayı bile düşünen İtalyanlar var şu anda. Evet. Yani bu seçimin sonucu aslında İtalyan halkının Avrupa Birliği'ne bu gelen mültecilerin yükünü paylaşmamasından kaynaklanan bir öfkenin sonucu diyebiliriz.
Evet. Evet.
Avusturya'daki seçim ise daha farklı. Biliyorsunuz Avusturya halkının %98'i Almanca konuşur. Yani Avusturya aslında Almanya'nın bir uzantısı görünümündedir ve dolayısıyla 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Almanya'yı işte 4 parçaya böldüler. İşte Rus bir kısmını Sovyetler Birliği'ne, bir kısmı Amerika'nın, bir kısmı İngiltere ve Fransa'nın denetimine verildi. Federal bir yapı kuruldu ve Avusturya'yla da birleşmemesi konusunda da bir şart koşuldu. Yani Avusturya aslında Almanya'nın bir parçası. Almanya da Avrupa Birliği'nin lokomotifi konumunda ve Almanya bu ırkçılık akımlarının yükselmesinden rahatsız olan bir ülke. Çünkü bu birliğin geleceğini de tehdit ediyor. Dolayısıyla Almanya ağırlığını koydu ve orada ırkçı ve mültecilere karşı çok kötü söylemlerde bulunan adayın %47-53 kaybetmesine ve evet. Avrupa Birliği yanlılarının Avusturya'da kazanmasına sebep oldu. Orada da Alman etkisini göz ardı etmememiz gerekiyor.
Evet hocam. Peki şimdi Başbakan Binali Yıldırım'ın Rusya temaslarıyla devam edelim. Başbakan Yıldırım Rusya'ya gidiyor ve orada mevkidaşı Medvedev ve aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmelerde bulunacak. Bir de Tataristan gezi kısmı var. Evet. Yine Başbakan'ın bu programı çerçevesinde Kazan'a gidecek. Şimdi Rusya'yla bu ilişkilerin yeniden normalleşmeye başlamasıyla birlikte Başbakan Yıldırım'ın bu ziyareti ne anlama geliyor? Türk lirasıyla ve Rus rublesiyle alışveriş yapalım anlaşması da daha önce ortaya çıkmıştı. Böyle bir irade de ortaya konuldu. Bu da herhalde önemli bir gündem başlığı. Halep bir başka gündem başlığı herhalde. Bu ziyareti genel anlamda nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Buradan devam edelim.
Şimdi bu ziyareti iki kategoriye ayırabiliriz. Birincisi düşürülen Rus uçağıyla birlikte geçen 24 Kasım'da düşürüldü. Bir yılı aştı. İlişkiler bıçak kesilir gibi kopmuştu.
Evet.
Ve Rusya Türkiye'ye bir takım yaptırımlar, müeyyideler uygulamıştı. Ve bunların kaldırılmasıyla ilgili çalışmalar var. Mesela vizelerin karşılıklı olarak kaldırılması, evet. Binali Yıldırım'ın, Sayın Başbakan'ın çantasında olan bir konu. Az önce ifade ettiğiniz gibi biz aldığımız doğal gazı, petrolü ve ithal ürünlerini rubleyle, onlara ihraç ettiğimiz narince ürünlerini ve değişik Türk mallarında TL üzerinden satışıyla ilgili bir ortak mutabakat var. Bu aslında çok tehlikeli bir mutabakat.
Ne anlamda hocam?
Tarih boyunca doların yerine başka para ikame etmeyi telaffuz edenlerin başına çok büyük gaileler gelmiştir. Çünkü dünyaya yön veren derin güçlerin, o üst akıl dediğimiz kesimin kırmızı çizgisidir bu. Çünkü onu programımızın ikinci bölümünde de açıklayacağız. Bu bu dolar meselesi, o çok ayrı bir konu başlığı. Ancak böyle bir mutabakat söz konusu. Artı Suriye, Irak'taki son gelişmelerle birlikte Türkiye ile Rusya'nın neler yapabileceği gibi konular var. Şimdi isterseniz bu konuları şöyle kendi içerisinde detaylandırarak birkaç cümleyle izah etmeye çalışalım. Dikkat edilirse Elbap'ta son bir haftadır hiç hareket yok.
Evet.
Birlikler orada duruyor. Ve bizim Elbap'ta durmamızla rejim güçlerinin Halep'te ilerlemesi eş zamanlı olmaya başladı.
Evet.
Bunu da bir kenara not etmek lazım. Ve artı Türkiye Rusya'yla ve arkasından İran'la, ki Dışişleri Bakanımız geçtiğimiz haftalarda sessiz sedasız bir İran seyahati gerçekleştirdi. Bir araya gelerek şunu gerçekleştirmek istiyor. Orta Doğu'daki bütün Arap Baharı'ndan sonra meydana gelen krizlerde Türkiye haktan yana, adaletten yana ve haklı bir söylem geliştirmeye çalıştı. Mesela Mısır'daki Sisi darbesine karşı da, Kaddafi'yi devirmek isteyen NATO ve batılı güçlere karşı da yanlış olduğunu söyledi ama sizin haklı olmanız bir şey ifade etmiyor. Çünkü yeterince güçlü değilsiniz. Türkiye bu son 5 yıllık süreç içerisinde Suriye'deki rejimi değiştirmeyi, Irak ve Orta Doğu coğrafyasında daha etkin rol almayı düşünürken bir anda en yakın müttefikleri Amerika Birleşik Devletleri, NATO ve Avrupa Birliği Türkiye'nin güneyine öyle bir bariyer oluşturmaya çalıştılar ki Türkiye'nin İslam coğrafyasıyla, Orta Doğu'yla bağını tamamen bir terör örgütüyle kapatma projesiydi bu. Son model sofistike silahlar verdiler. O Cezire, Kobani arasındaki o iki kantonu birleştirdiler. Evet. O Tel Abyad bölgesi ki Akçakale'nin hemen güneyindedir Tel Abyad. Orada hiç Kürt nüfus yoktur. Tamamı Arap'tır. Hatta Urfa'nın Akçakale ilçesi de Arap kökenli insanlardan oluşur. İşte Kobani dediğimiz Aynel Arab'ın kuzeyi Suruç'tur. Urfa'nın Suruç ilçesi Kürt etnik yapıdan oluşur. Akçakale ise Arap'tır ve Akçakale'nin güneyidir. Ve bugün o kantonları birleştirdikleri yerlerde Kürt nüfus da yok yani. Orayı ve arkasından da Afrin'le Kobani'yi birleştirme projesini Membiç üzerinden bir güneyden bir yay çizerek gerçekleştirmeye çalıştılar. Evet. Ve Türkiye'de Fırat Kalkanı'yla buna cevap vermeye çalışıyor. Ancak Türkiye eğer hem rejimle hem İran'la ve hem de Rusya'yla kavgalı olursa zaten müttefikleri de altını oyan bir Türkiye'nin tek başına bu coğrafyada çok fazla bir şey yapamayacağını kendisi de gördü. Ve ataların bir sözü vardır, hani Dimyat'a pirince giderken evdeki bulgurdan olmak deyimi. Biz Orta Doğu coğrafyasına nizamat vermeye çalışırken birileri bizim güney sınırımıza bir bariyer koyup oradan da Türkiye'nin için karıştırmayı planladılar ve evet. 15 Temmuz'da da başarılı olmuş olsalardı Allah muhafaza Türkiye'nin milli birliği ve bütünlüğü de tehlikeye girmiş olacaktı. Şimdi Türkiye Rusya'yla hangi mutabakatı sağlamaya çalışıyor? Belki dillendirmesi güçtür ama artık Türkiye zımni olarak Esed rejiminin varlığını bir şekilde kabul ediyor ve İran'la ve Rusya'yla bunu bir şekilde konuştuktan sonra zaten rejimin mevcut yapısını koruması demek o bizim kantonlar, PYD, PKK bölgesinin de rejim tarafından yok edilmek istenmesi Türkiye ile Suriye rejimi arasında hiçbir varlık gösteremeyecektir. Türkiye birinci önceliğini Suriye rejimini değiştirmek değil, o güneyinde oluşan terör koridorunu yok etmek olarak gündemine aldığı için şu andaki Rusya ile olan görüşmelerde biri ekonomik, yani enerji alanındaki anlaşmalar, işte karşılıklı vizeler, ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkartılması gibi çok sayıda ekonomik ve ticari görüşmelerin yanı sıra Şanghay İşbirliği Örgütü ile ilgili dosyaların gözden geçirilmesi vesaire, bunların hepsi var ama işin ana fikrini Suriye coğrafyasında Türkiye ile Rusya'nın ortak hareket etmesi konusu gündeme geliyor. Çünkü Türkiye artık başka konuları ikinci plana bırakarak kendi milli birliğini de tehdit eden ve kesinlikle, bakın, Kürt koridoru demiyorum. Terör Kürt koridoru. Vatandaşımızla hiçbir alakası yok. Çünkü o koridorda bulunan PKK'lılar önce Arapları ve Türkmenleri, arkasından Müslüman dindar Kürtleri Barzani bölgesine kovdular. Tamamen ateist, komünist bir yapılanma içerisine girdiler. Ve bunların da Kürtlükle, Türklükle, bu coğrafyayla uzaktan yakından alakası olmadığını biliyoruz. İnşallah bu görüşmeden de hayırlı sonuçlar çıkar diye temenni ediyoruz.
İnşallah. Bu arada bugün Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde bir Halep oylaması var hocam. Türkiye saatiyle 22'de gerçekleştirilecek ve oradaki çatışmaların 7 gün süreyle insani yardım ulaştırmak adına durdurulmasını öngörüyor bu oylama. Herhalde Rusya'nın vetosuyla karşılaşır gibi görünüyor tabii.
Şöyle, belki Rusya veto etmez çünkü diyelim ki rejim güçleri Halep'in tamamını kontrol etti.
Evet.
Şimdi 5 yıldır savaştığınız bir güç sizin mahallenizi kontrol ediyorsa ve elinde de silah varsa, bu silahlı güçler de İranlı generalden, Hizbullah'tan müteşekkil, rejim orada sadece bir göstermelikse, halk kendini güvende hissetmeyecektir ve Halep kırsalına doğru göç edecektir. İşte bu yer değiştirmeler sırasında vuku bulacak durumun bir gözden geçirilmesi. Yüz binlerce insandan bahsediyoruz. Türkiye yeni bir göç dalgasını kaldıracak güçte değil. Ve zaten Fırat Kalkanı harekatıyla da oralarda güvenli bölgeler oluşturulup bundan sonra hem Türkiye'nin içerisindeki mültecilerin bir kısmını oraya yerleştirmeyi hem de doğabilecek yeni gelişmelerle orada karşılamayı planlıyordu. Bu nedenle şu anda rejimin eline geçmiş olsa bile Halep'in tamamı, oradaki insani durum nasıl çözüme kavuşturulacak? Bu Rusya'yla da Türkiye arasında ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde de konuşulması gereken önemli bir konu. Çünkü rejimle halk arasında bir güven bunalımı söz konusu ve bundan sonra kolay kolay da bu güven sağlanacak gibi gözükmüyor.
Evet, tabii bu konuda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Putin arasında son bir haftada yapılan telefon görüşmelerinin sayısını da herhalde not olarak bir kenara eklemek gerekiyor değil mi hocam?
Orada şu görüldü. Zaten bizim Elbap harekatının şu anda rolantide gitmesinin bir sebebi de havadan yapılan bir bombardımanla dört tane şehit verdik. Ve bu rejim uçakları dendi, Rus uçakları dendi. Putin kesinlikle bunu yalanladı.
Evet.
Ve rejimin uçakları yapmış olsa ki Rusya bütün Suriye hava sahasını denetliyor. Ve bütün gözler şu anda Türkiye'nin en yakın müttefikleri olan,
komşusu olan
NATO, PYD bölgesinden olduğu konusunda bir takım şüpheler var. Bu da böyle kabul edilebilir, yenilir, yutulur bir konu değil.
Evet.
Türkiye bunu artık bu şüpheler ortaya çıktığına göre bunu ispat etmek ve ondan sonra gerekeni yapmak üzere işi biraz beklemeye aldı. Fakat bu her kim tarafından yapıldıysa Türkiye'nin kalbine sıkılmış bir kurşundur ve Türkiye bunun hesabını soracaktır.
İnşallah. Peki hocam, biraz içe bakalım. Dövizde son zamanlarda çok büyük bir hareketlilik var. Dolarda, euroda ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da çağrısı var. Elinizdeki dövizleri bozdurun, altına yönelin, altınla değiştirin şeklinde. Bu yükseliş ne anlama geliyor? Az önce cümleniz arasında geçti. Şayet siz doları devreden çıkarmaya kalkarsanız başınıza kötü şeyler gelebilir şeklinde, bugüne kadar böyle oldu, bundan sonra da olur diye bir uyarıda bulundunuz. Bunun bir işareti mi bu yaşananlar, bu hareketlilik?
Şöyle ifade edelim. Amerikan Merkez Bankası olarak ifade edilen Fed aslında Amerika Devleti'nin denetiminde değil. Tıpkı bizim TÜSİAD gibi oradaki bir kısım büyük ailelerin, işte Rothschild, Rockefeller gibi büyük ailelerin denetiminde bir FED var.
Evet.
Federal parayı basan. Ve Amerikan doları bütün dünyada rezerv para olarak kabul edildi. Ve bunun karşılığında da Amerika altın karşılığı para basacaktı. Fakat 1970'li yıllara geldiğinde Amerika baktı ki yani basılan dolarlar altın karşılığı verdiğinde ekonomisi alt üst olacak. Dedi ki ben altın karşılığı basmaktan vazgeçtim. Evet. Kafama göre istediğim kadar basabilirim diyor. Yani 100 dolara basmanın maliyeti belki 10 sent bile değildir. Düğmeye basıyor, istediği kadar dolar basıyor. Artı doların değerini de kademeli olarak düşürüyor. Yani altın karşısında. Şöyle bir örnek verelim. Çin'in diyelim ki $1 trilyon rezervi var. Türkiye'nin işte övünüyoruz. Evet. İşte $120 milyar rezervi var. Ve altın karşısında %10 değerini düşürdüğünü kabul edelim doların. Çin $100 milyar. Türkiye'de $12 milyar bedava Amerika'ya para bağışlamış oluyor. Ve bütün dünyada rezerv para olarak siz doları tuttuğunuz sürece Amerika'nın ekonomisini finanse ediyorsunuz. Ve bütün alışverişlerde rezerv para dolar kabul ediliyor. Zaten euro ilk defa dolara rakip olmaya başladığı için Avrupa Birliği'nin başına bu işler gelmeye başladı. Çünkü Avrupa Birliği'nin askeri bir gücü yok. Enerjide dışa bağımlı ama euro ilk defa dolara alternatif olduğu için Avrupa Birliği'nin şu andaki sarsıntısını görüyorsunuz. Zaten İngiltere'de sterlinden euroya hiç geçmedi. Amerika ile ortak hareket etmesinden dolayı. Şimdi Türkiye'deki son krizle ilgili birkaç şey söyleyebiliriz. 15 Temmuz'da başarılı olan ekip, bu NATO-FETÖ işbirliği diyelim. Bunlar sizce boş durur mu? Durmayacaktır ve elinde kalan diğer kozları oynayacaktır. Mesela şunu söylemiştik darbeden hemen sonra. Bundan sonra Türkiye'yi karıştırmak için önemli kişilere suikast yapılabilir.
Bir
ekonomik kriz çıkarma denemeleri yapılabilir denmişti. Ve
o safhaya geldik.
O safhaya gelindi. Peki ne yapılıyor? Borsaya bakıyorsunuz. Borsadaki yatırımcıların büyük bir kısmı yabancıdır. Ve borsada çok büyük satışlar yok. Peki bu hadisede işte özel bankalar, TÜSİAD gibi büyük iş adamları, dernekleri faizin en az 4 puan arttırılmasını talep ederken Sayın Cumhurbaşkanı da ısrarla faizin düşürülmesini istiyor. İşte bu mücadeleyle birlikte dolar yükseliyor. Burada karşılıklı bir sinir harbi söz konusu. Şöyle ki özel sektörün yanılmıyorsam 300 milyar dolara yakın sendikasyon kredisi almış borcu vardır. Yani diyelim ki bir özel banka 100 milyon dolar parayı alıyor. Çok düşük faizler, çok düşük yurt dışında geliyor Türkiye'de bozduruyor. Size mortgage kredisi olarak veriyor. Yani sizin 10 yıl vadeli aldığınız ev kredisi aslında diyelim ki Almanya'daki, Japonya'daki bir vatandaşın tasarrufu. Size dolaylı yoldan bankaların da kârı şeklinde geliyor. Ve geçen yıl %8 civarında net kâr etmişti bankalar. Dikkat edin, reklamlar hep banka ve konut reklamları üzerine dönüyor. Yani para buralarda dönüyor.
Evet.
Ve bu daha fazla kar arzusuyla artık hükümeti de sıkıştırmaya başladılar. Devletin restine karşı onlar da piyasada kriz çıkarsa siz de koltuklarınızda oturamazsınız deniyor. Bakın şu anda doları yükseltenler hükümete şu mesajı veriyor. Dolar yükselirse kriz çıkar, siz koltuğunuzda oturamazsınız.
Evet.
Hükümetin verdiği mesaj da şu. Kriz çıkarsa önce bankalar batar.
Evet.
Ve siz batarsınız. En çok dolar borcu olan sizsiniz. Şimdi karşılıklı bir sinir harbi ve her zaman olduğu gibi Erdoğan halkına döndü ve elinizdeki euroyu, doları bozdurun ve halkınız, devletinize güvenin. Çünkü doların gerçek değeri, benim ekonomist değilim ama tahminim 3 lira civarındadır. Bugün 3,5. Yani suni olarak %10-15'lik bir yükseliş var. Şu anda benim de dolarım olsa bozdurdum açıkçası.
Hatta dün karşılıksız dolar basıyorlar dedi.
Evet, basıyorlar yani dünya, Amerika istediği kadar dolar basar, bunun da bir şeyi yok.
Evet.
Bu nedenle de Türkiye'deki şu andaki doların yükselişi tamamen siyasidir. Ekonomik hiçbir açıklaması yoktur ve içimizde bizden gibi gözüken ve Türkiye'nin milli çıkarlarından yana beyanat veren ve şu anda AK Parti hükümeti içerisinde bile var olan bazı kişilerin İngiltere'nin, Amerika'nın ve okyanus ötesindeki bir takım karanlık mahvillerin çıkarını Türkiye'nin çıkarından daha ön planda tutan insanların var olduğundan hiç şüphemiz olmaması gerekir diye düşünüyorum.
Evet. Evet, teşekkür ediyorum hocam. Şimdi bir ara vermemiz gerekiyor. Aranın akabinde birkaç konumuz kaldı. Haftaya dair onları paylaşalım ve onun akabinde de haftanın dosya konusunu paylaşalım dinleyenlerimizle. Hemen şimdiden söyleyelim. Türkiye'nin içeride ve dışarıda 2023 vizyonu, bu konu hakkında sizden dinleyeceklerimiz olacak. Değerli dinleyenler, kısa bir ara vereceğiz. Akabinde Medeniyet Coğrafyamız programında Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteliğimiz devam edecek. Değerli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medeniyet Coğrafyamız programına devam ediyoruz. Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla birlikteyiz ve geçen haftaya dair önemli gündem başlıklarını konuşmaya devam edeceğiz. Akabinde de dosya konumuza geçeceğiz. Evet hocam, NATO'nun Ege ve Akdeniz'de mültecileri Avrupa'ya yaklaştırmama görevi bir yıl daha uzatıldı ve Avrupa Birliği herhalde biraz daha nefes aldı diyebiliriz. Bu görev süresi uzatımı ne anlama geliyor? NATO'nun görevi dahilinde böyle bir şey var mıdır?
Şimdi NATO acaba mültecilerin Avrupa Birliği sınırlarına girmesini önleme konusunda gösterdiği hassasiyetin yarısı kadar Türkiye'nin Suriye ve Irak sınırından müttefiki olan Türkiye'ye olan tehditleri önleme konusunda ne gibi çabalar sarf ediyor? Ve Suriye krizi patlak vermez, Türkiye'deki mevcut füze kalkanı patriotların apar topar sökülüp götürülmesi ne kadar müttefiklik ilkesine sığar? Bunları ayrıca düşünmek gerekiyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin ve Batı'nın mantalitesini anlayabilmek için şunu söyleyeyim. Türkiye'ye 6 milyar euro para vereceklerdi. Bunun onda birini ancak gönderdiler. Ve sözlerini tutmadılar. Şu anda da mültecilerin Avrupa'daki yaşadıkları kampları birazcık iyileştirmek, onlara insani bir ortam sağlamak için diyelim ki 1 milyar euro para harcasalar, Oradaki insanlar bugünküne göre iki kat daha insani ortamlarda yaşayabilirler.
Evet.
Fakat bunun yerine onun birkaç katı parayı mültecilerin Avrupa'ya girmemesi konusunda önlemlere harcıyorlar.
Mesela Macaristan'daki referandum evet. değil mi?
Şimdi gibi. Geçen hafta söylemiştik.
Evet.
Şimdi Avrupa'nın genelinde bu insanların mevcut barınma, gıda ve sosyal ihtiyaçlarını karşılama yönünde ne gibi bir adım atabilirize kafa yormak ve bunun için bütçe ayırmak şöyle dursun.
Evet.
Bunları buradan nasıl def edebiliriz, kurtarabiliriz ise kafa yoruyorlar ve iki kat para harcıyorlar.
Evet.
İşte sıkıntı da buradan kaynaklanıyor. Yani onlarla paylaşacak bir paraları var aslında.
Evet.
O mültecileri ülkeye sokmamak için NATO gemilerinin işte Alman, Belçikalı, Hollandalıların o harcadıkları parayı ülkelerindeki mültecilerin insani ihtiyaçlarına harcamış olsalar zaten sorunların büyük bir kısmı çözülür. Ama evet. Dert başka. Çünkü o insanların kendi ülkelerinden tekrar gitmemesi endişesiyle
var.
Demografik yapılarının bozulabileceğinden, hı-hı. çünkü o insanların doğurgan bir yapısı var. Kendileri evet. ise epterleştiği için böyle bir korkuyla ırkçılık derecesine varan bir konu söz konusu. NATO'nun da 2017 yılı için böyle bir karar alması ayrıca bir manidar. Çünkü NATO'nun görevi askeri bir birliktir.
Evet.
Ve müttefiklerini savunmakla görevlidir. Mesela Türkiye'nin işte Suriye'de yerleşen Rus füzelerine karşı savunmasız olduğunu herkes biliyor. Şu anda Türkiye'nin askeri alandaki en büyük açığı böyle büyük mesafelerden yani 300 kilometre, 500 kilometre menzilli füzelere karşı çok da fazla bir şey yok, refleks yok.
Evet.
NATO bununla ilgili herhangi bir tedbir almak yerine, yani ki müttefiki olan Türkiye'yi evet. koruyucu bir tedbir almak yerine, Türkiye'den Avrupa Birliği'ne gidecek olan mültecileri nasıl Türkiye'de bırakırız? Türkiye burada bir bariyer, bir tampon ülke görevi görür. Buna kafa yoruyorlar. Ama Türkiye'de NATO'ya olan bağımlılığını azaltmak için sevindirici bir haber. Bizim programın olduğu saatlerde
evet.
inşallah Göktürk uydumuz,
bir, evet.
Fransız Guyana'sı dediğimiz Güney evet. Amerika'dan fırlatılacak. Bu askeri amaçlı bir uydu. Ve artık NATO'ya bağımlılığımızı azaltacak.
Hı hı.
Çünkü biz bugüne kadar 1982'den 2016'ya kadar yani 30 küsur yıldır PKK'ya karşı istenen sonucu elde edemememizin en önemli sebeplerinden biri biz koordinatların, istihbaratın, havadan aldığımız teknolojik yardımların büyük bir kısmında Amerika ve İsrail'e bağımlıydık
evet.
ve onların vermiş olduğu koordinatlara göre hep hava bombardımanı yapıldı,
hı hı.
ve şimdi dönüp baktığımızda biz 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda kayalıkları dağ taşı bombalamışız yani.
Evet, maalesef.
Yani maalesef ve bugün insansız hava aracına yerleştirdiğimiz silahlarla bugün mağaradan başını kaldıran teröristler anında imha ediliyor.
Hı hı.
Çukurca'da, Van'da bugün son günlerde örneklerini görüyoruz.
Evet.
Türkiye anladı ki milli savunma sanayi alanında kendi hı hı. göbeğini kendi kesmek zorunda.
Evet.
Ve istihbarat da bu konuda çok önemli olduğu için bu Göktürk uydusu da askeri amaçlı bir uydu. Ve inanın bundan sonra teröre karşı özellikle kırsaldaki mücadelede çok hı hı. daha etkin başarılar elde edileceğini ve NATO'ya rağmen
evet.
bu Türkiye'nin başına musallat edilmeye çalışan şer güçlerin inşallah bir sonuç alamayacağını göreceğiz diye hı hı. düşünüyorum.
Teşekkür ediyoruz hocam. Son olarak Küba'da efsanevi lider tırnak içerisinde kullanalım. Castro artık öldü. Şimdi bununla birlikte Castro'nun ölümüyle birlikte, Fidel Castro'nun ölümüyle birlikte diktatör kimdir? Kime göre ya da neye göre soruları da sorulmaya başlandı. Castro bir özgürlük mücadelesi veren bir isim olarak lanse ediliyor belli çevreler tarafından. Ya da seçimde iş başına gelmiş isimlerse diktatör olarak yaftalanabiliyor. Şimdi bu konuda neler söylemek istersiniz? Castro'suz bir Küba ve diktatör kimdir?
Şimdi dünyayı bir kenara bırakıp Türkiye ile ilgili bir örnek ve karşılaştırma evet. yapmak istiyorum. Şu anda basında Castro'yu yere yurda sığdıramayıp özgürlük savaşçısı olarak lanse eden çevrelerin Tayyip Erdoğan'a diktatör yaftalamasını yapan çevrelerle aynı olduğunu göreceksiniz.
Evet. Kim bu
şimdi,
çevreler hocam?
Düşünün ki Castro 40 yıl ülkeyi evet. tek başına idare etmiş. Arkasından da yönetimi kardeşine devretmiş.
Evet.
Hiç kimse buna ne saltanat diyor ne hanedanlık diyor. Hiç de bir eleştiri de yok bakınız Türkiye'nin. Hı hı. İşte bu sol, batıcı evet. ve İslam dışı olan her şeyi baş tacı eden. Fakat içerisinde birazcık İslami motif varsa kırmızı görmüş boğa misali ona tepki gösteren bir güruh diyelim. Türkiye'de böyle bir kesim var maalesef.
Evet.
Ve bu insanlar seçimle iş başına gelen ve 2002'den bu yana girdiği her seçimi kazanan insanlara diktatör diyor. Bunu Özal'a da demişlerdi, Menderes'e de evet. demişlerdi. Ama öte yandan ülkeyi tek başına 40 yıl yöneten insana bir kez diktatör dediklerini görmüyorsunuz. Demek evet. ki bunların sınıflandırmaları da objektif değil.
Evet.
Yani diktatörlüğün bir karineleri vardır. Yani dersiniz ki uzun süreli yönetimde kalmış.
Evet,
bu 40 yıl kalmış. Seçimsiz kalmak. Şimdi Türkiye'de zaten mahalli idareler seçimi oluyor. Cumhurbaşkanlığı seçimi oluyor.
Referandumlar oluyor.
Referandumlar evet. oluyor. Yani hiç seçimsiz yıllarımız geçmiyor bizim.
Evet.
Buna rağmen Türkiye'deki idarecileri siz diktatörlükle niteleyeceksiniz, yaftalayacaksınız.
Evet.
Ama buz gibi diktatör olan bir lidere de özgürlük savaşçısı
özgürlük, evet.
hatta en ünlü demokrat diyeceksiniz. Ama ben ölçü olarak şunu söylüyorum. Hangi ülkede diktatörlük, hangi ülkede demokrasi, özgürlükler var diye bakmak için şu soruyu sormamız lazım. Hı-hı. İnsanlar bileşik fizikteki bileşik kaplar misali özgürlüklerin olduğu, ekonominin daha iyi olduğu yere doğru akarlar. Şimdi evet. Küba'daki insanlar Amerika'ya slogan olarak küfrederler ama hep bir taraftan da Amerika'ya kaçma hayali vardır.
Hı.
Ve Castro döneminde yüz binlerce insan Amerika'ya göç etmiştir.
Evet.
Yasa dışı yollarla. Ve hiçbir Amerikalı Küba'ya "Va burası özgürlükler ülkesiymiş" deyip gelmiyor.
Evet. Evet.
Veya çevremizdeki ülkelere bir bakalım. Türkiye'den Suriye'ye gitme heveslisi olan var mı? İran'a evet. yerleşme heveslisi olan var mı? Gürcistan'a, Bulgaristan'a, Yunanistan'a. Hepsi kaos, kargaşa, ekonomik kriz içerisinde. Çevremizdeki bütün ülkeler Türkiye'ye gelmeye çalışıyor.
Evet.
Eğer Türkiye'de bu kadar insan hakları, insan hakkı ihlalleri, diktatörlük, kriz olmuş olsaydı böyle bir şey olur mu? Ve bir de ekonomik kriz tellallığı yapanlara şu örneği vermek gerekiyor. Kasım ayında araba satışları rekor kırıyor ve bu araçların büyük bir kısmı da lüks araçlar.
Evet, kim alıyor bunları değil mi?
140 bin liranın üzerindeki evet. aracı tık parayı veriyor alıyor. Ve inşaat işiyle uğraşan bir arkadaşımızla konuştuk, dedim ki ya bu ev satışlarıyla ilgili gerçekten piyasada bir kriz mi var yoksa durum nedir? Hocam diyor 500 bin lira dedikleri daire diyor 400 bin liraya düşürdüğünüzde bir kelepir olduğunda hemen anında tık diye alıyorlar. Ama
evet.
demek ki para var.
Evet.
Herkes bekle gör politikası görüyor. Bu nedenle de biz bir olursak 15 Temmuz'da nasıl ki en büyük tehdidi def ettik. Bu ekonomik para pul işleri daha kolaydır diye düşünüyorum. Yeter ki
evet.
biz kendi küçük çıkarlarımızı bir kenara koyup ülkenin âli menfaatlerini daha ön plana aldığımızda bunlar aşılmayacak sorunlar değil.
Evet. Teşekkür ediyoruz hocam. Kısa bir aramız var. Araya gidelim. Sonrasında dosya konumuzda birlikte olacağız. Türkiye'nin içeride ve dışarıda 2023 vizyonu nasıl gerçekleşecek? Buna bakacağız. Değerli dinleyenler, aranın ardından medeniyet coğrafyamıza kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yeniden birlikteyiz Medeniyet Coğrafyamız programında. Erkam Radyo'da değerli dinleyenler, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocamla dosya konusunda bugün Türkiye'nin içeride ve dışarıda 2023 vizyonunu konuşacağız. Hocam içeride başkanlık sistemi ve anayasa tartışmaları ya da reformları gerçekleştirilmek üzere, dışarıda da Avrupa Birliği, NATO ve Şangay denklemi önümüzde duruyor. Nereye yöneleceğiz, nerede devam edeceğiz şeklinde sorular duruyor önümüzde. Bu sorularla birlikte 2023'e doğru gidiyoruz. Ne dersiniz, 2023 nasıl gelecek, nasıl ulaşacağız 2023'e?
Öncelikle tarihin önemli bir kırılma noktasından geçtiğimizi bilmekte fayda var. Yani Birinci Dünya Savaşı ve sonrasındaki gelişmelere bir baktığımızda 1911-1921 yılları arasında mesela Türkiye, Osmanlı bütün Balkanlardaki toprağını kaybetmiş.
Evet.
Orta Doğu coğrafyasını kaybetmiş ve Mondros'la yüz yüze gelmiş. Sevr'i kabul etmeyip arkasından da Kurtuluş Savaşı'nı başlatmış. Şu anda da Irak'ta, Suriye'de ve komşu coğrafyalarımızda gelişen hadiseler yeni bir dünya düzeni kurulması aşamasında herkes masaya oturmadan önce kendi rolünü güçlendirecek, pozisyonunu artıracak çaba içerisinde. Hatta bu Trump'ın iş başına geçmesine kadar olan dönemde de hani tamamen yağmalama talan dönemi başladı. Herkes bir adım daha öne nasıl gideriz mücadelesini yapıyor. Peki Türkiye'de bir de anayasa tartışması söz konusu.
Evet.
İkisini de birleştirerek şöyle özetleyebiliriz. Şu anda herkes nasıl tanımlarsa tanımlasın, parlamenter sistem desin, başkanlık, yarı başkanlık her neyse, Türkiye'de Sayın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Binali Yıldırım'ı başbakan olarak atadı. Yani başbakanlık da cumhurbaşkanlığı da aslında tek elde mündemiş durumda. Şu anda bunu da 2019'a kadar götürecek yasal olarak da bütün hukuki düzenlemeler yapabilecek güçte. Suya sabuna dokunmazsa bir 5 yıl daha da gider yani.
Evet.
Peki derdi ne şu andaki Türkiye'deki idarecilerin başkanlık sistemi konusunda ısrarı nedir diye baktığımızda Rusya Federasyonu, Amerika Birleşik Devletleri gibi, Fransa gibi büyük devletlere baktığımızda istikrarlı bir yönetim olmak zorunda. Yoksa İtalya'nın durumuna düşeriz. İtalya'da 70 yılda 63 hükümet bitirmiş, 64.'ünün kuruluş aşaması var. Yani böyle bir yönetimden, yani affedersin, ne köy olur ne kasaba. Bu nedenle Türkiye'yi bu şekilde iç çatışmalarla, ayak oyunlarıyla 90'lı yılları geçirdiğimiz gibi geçirmemiz isteniyor. Dikkat edin, Sovyetler Birliği dağıldı. Orta Asya'da, Kafkaslar'da, Doğu Avrupa'da yeni bir dünya düzeni kurulurken biz 90'lı yıllarda kayıkçı kavgasıyla geçirdik 10 yılımızı.
Evet.
Ve şu anda yapılmak istenen başkanlık sistemiyle birlikte Türkiye'nin yönetim krizine çözüm bulunması, eğer bugün başbakanla cumhurbaşkanı anlaşıyorsa bunlar kendi aralarındaki ilişkilerin
aynı kökenden gelmiş olmalarından
artı bir
dolayı
liderlik mekanizmasının olmasından dolayı. Yani Allah muhafaza Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz'da ortadan kaldırıldığını düşünün. Şu anda Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık için ne kavgalar olurdu ve Türkiye nerede olurdu ayrı bir düşünmek bile istemiyorum. Dışarıdaki misyonumuz ne olmalıdır dendiğimizde biz Irak politikamızda da, Suriye politikamızda da, Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde de %100 haklıyız.
Evet.
Fakat haklı olmak yetmiyor. Yeterince güçlü değiliz. Bu nedenle de Türkiye şunu gördü. Bu haklı olmakta haklıyız ama bunu en yakın coğrafyamıza kabul ettirebilmek, 2023'te bölgesel bir güç olma arzumuz var. Çünkü Türkiye artık suya sabuna dokunmayan, çevresindeki olaylara neme lazım diye bakan bir ülke konumundan çıktığı için bunun da gerekleri vardı. Güçlü bir ekonominizin olması gerekiyor. Güçlü bir ordunuzun, silahlı kuvvetlerinizin ve modern silahlarınızı ve buna da dışa bağımlı olmamanız gerekiyor. 1974 kriziyle Türkiye Aselsan'ı kurdu, askeri elektronik sanayisini. Bugün ürettiğimiz birçok şey o 74'te evet. aldığımız yani kötü komşu adamı hacet sahibi yapar.
Evet, harekatından dolayı.
Şu anda da bize bu son dönemde uygulanan baskılar, ambargolar ve köşeye sıkıştırmalar neticesinde Türkiye can havliyle kendini savunma refleksine girdi ve birçok askeri yenilikler, mesela Atak helikopterleri 5 evet. tane bir Sikorsky'yi satın almak için aylarca Amerika'ya evet. dil döküyorduk. Şimdi 18 tane Atak helikopteri birden doğuda evet. terörle mücadeleye
silahlı
girdi.
İHA'lar aynı
silahlı
şekilde.
Silahlı İHA'lar var.
Evet.
Altay tankları var. Yani evet. bunları artık her geçen yıl yenisini devreye soktu. İşte bu da başbakkalarının gözünde Türkiye çok oluyor anlamına evet. geldi. Ve Türkiye'nin 2023 yılındaki misyonu ve vizyonu stratejik hamleleri yapmaya kalktığınızda evet. birileri size IMF kanalıyla borç vermişse parasal olarak, finansal olarak operasyon yapmaması için evet. veyahut da askeri olarak bir yere işte Fırat Kalkanı benzeri bir müdahale yapmaya kalktığınızda silah ambargosu koyarak sizin önünüze taş takoz koymaması için ekonomik ve askeri alanda bağımsız olmanız gerekiyor. Biz Kıbrıs'ta 3 gün daha harekatı sürdürseydik Kıbrıs'ın tamamını ele geçirecek evet. gücümüz vardı. Ancak NATO benim verdiğim silahlarla mücadele edemezsiniz diyor. Dolayısıyla siz kendi göbeğinizi kendiniz kesmek zorundasınız.
Gerek,
evet. Ve Türkiye 2023 vizyonunda dünyanın en önde gelen ilk 10 ekonomisi arasına girmeyi hedefliyor. Fakat sadece ekonomik olarak büyümek yetmiyor. İşte bugün Japonya örneğinde, Suudi Arabistan örneğinde görüyoruz. Eğer siz bunu destekleyecek askeri bir gücünüz yoksa, çevrenizdeki hinterlandınızda bölgesel bir etkiniz yoksa sadece ekonomi de yetmiyor. Türkiye bunun için siyasi alanda, ekonomik alanda, askeri alanda, kültürel alanda işte bugün bizim TİKA'nın, Yunus Emre'nin Türk ve İslam dünyasına karşı, Afrika'ya karşı açılımlarının, STK'ların yapmış olduğu, Diyanet'in yapmış olduğu bütün hamleler 2023 yılındaki o bölgesel bir güç olma hedefleyen Türkiye'nin
evet.
Hedeflerine yönelik adım adım gitmesidir. Hı hı. Bu sadece Türkiye'nin bir projesi değildir. Bütün mazlum mağdur coğrafyanın Endonezya'dan Fas'a, Kazan'dan Tataristan'dan Sahra altı bölgeye kadar en kuzeyden evet. en güneye, en doğudan en batıya bütün mazlum mağdur milletlerin de içini bir anda heyecanlandıran bir duygudur bu. Çünkü
evet.
Türkiye güçlü olursa Balkanlardaki insanlar kendini güvende hissediyor. Afrika'dakiler bir umut ışığımızın evet. parladığını görüyoruz diye seviniyorlar. Bu nedenle Türkiye tek başına Türkiye olmadığını her zaman söylüyoruz. İşte hı hı. bu umutları söndürmemek için de biz bu misyondan, bu vizyondan asla vazgeçmemeliyiz. Sadece 780 bin kilometre kare yüz ölçümde işte 79-80 milyon insanın isteklerine, beklentilerine cevap veren bir ülke değil. Bütün ümmetin, bütün
evet.
Türk dünyasının, İslam coğrafyasının ve mazlumların, mağdurların adeta ümidi olduğumuzu
evet.
hiçbir zaman unutmamamız ve bu misyona ve vizyona uygun politikalar belirleyip buna göre hı hı. Önümüzdeki yılların planlı programımızı yapmamız ve bu konuda da en büyük eksikliklerimizden biri nitelikli insanların elini taşın altına koyması ve risk alması gerekiyor.
Evet.
Çünkü hiçbir iş yapmasanız hiçbir zarar görmezsiniz
evet.
ama bizim kültürümüzde, genlerimizde bu risk alma her zaman vardır.
Dağıttır,
ve
evet.
bu konuda da herkes üzerine düşen vazifeyi yapmalıdır
İnşallah
diye düşünüyorum.
İnşallah hocam. Tabii 2023 kritik bir eşik. İnşallah bunu başarıyla atlattığımız zaman önümüzde bir 2053 vizyonu, bir 2071 vizyonu olacak inşallah. Onlara da belki biz göremeyiz ama bizim çocuklarımız, torunlarımız inşallah ulaşır ve o büyük, güçlü Türkiye'yi mazlumların, mağdurların himayesine aldığı o güzel ülkeyi inşallah Allah onlar görebilir diye dua ediyoruz.
Hedefler, idealler, yıldızlar gibidir. İnsanlar belki yıldızlara ulaşamazlar ama sifiri karanlıkta o yıldızların evet. ışığıyla yollarını ve yönlerini bulurlar.
İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Evet, bu haftaki dosya konumuzda Türkiye'nin içeride ve dışarıda 2023 vizyonuydu. Hocam, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Halil Kurt hocama çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, bir medeniyet coğrafyamız programını daha burada noktalıyoruz. Haftaya yeniden birlikte olabilmeyi ümit ediyoruz. Hayırlı akşamlar, hoşça kalın.